Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti, mağfireti, merhameti, muhabbeti üzerinize olsun kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri. Haber Tadında programıyla karşınızdayız efendim. Değerli dinleyiciler, bu haftada elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce Türkiye'den ve dünyadan derlemiş olduğumuz gelişmeleri, bilgileri, haberleri sizinle paylaşmaya gayret edeceğiz efendim. Değerli dinleyiciler, erkeklerin hayatlarındaki en önemli süreçlerden birisidir tıraş olmak. Hem tehlikelidir, hem hassastır. Cildinizle muhatap olduğunuz için sürekli rakik olmanız gerekmektedir. Dolayısıyla tıraş gerçekten önemli bir merhaledir, önemli bir beceri isteyen bir süreçtir. Dolayısıyla bu tıraşa yatkınlığı olmayan, jilete eli yakışmayan erkeklerde büyük kazalara da yol açabilir bu tıraş. Dolayısıyla tıraş hususunda biraz el yatkınlığı da önemli ama son dönemde teknolojinin gelişmesiyle birlikte tıraş makineleri çıktı. Artık insanlar daha rahat bir şekilde bu makinelerle jiletin ortaya koymuş olduğu o kesicilikten biraz daha uzaklaşarak tıraş olabiliyorlar. Ama bu makineler olmadan önce büyük bir sıkıntı söz konusuydu erkekler için. Ve özellikle de günü birlik tıraş olmak gerçekten zor. Her gün tıraşa vakit ayırmak, her gün sinek kaydı tıraş olmak gerçekten zor. Peki tarihten bugüne tıraş süreci nasıl gelişmiş? İnsanlar nasıl tıraş oluyorlarmış? Baktığımız zaman motiflerde ya da mağara motiflerinde ya da maziye dönük heykellerde görüyoruz. Sakal olmaması gibi bir durum da söz konusu. Dolayısıyla demek ki çok eskiye dayanan bir tıraş olma süreci var insanlıkta. Bununla ilgili bir meraka binaen biraz araştırma yaptım ve o araştırmanın sonuçlarını sizinle paylaşmak istiyorum efendim. Değerli dinleyiciler, bazı mağara resimleri 30 bin yıl önce insanların midye kabuklarından yaptıkları cımbızlarla saç veya sakallarını aldığını göstermektedir. Daha sonra ise midye kabuğu, köpek balığı, dişi veya çakmak taşını keskinleştirip sakallarını kesen insanlar ilk usturayı icat ettiler. Obsidyen veya volkan camı olarak bilinen doğal cam bazı volkanların civarında bulunur. Lavlardaki kuvars ve felspat karışımı hızlı soğursa kristalleşme olmadan doğal cama dönüşür. Obsidyen Anadolu'da binlerce yıldır bolca bulunan bir malzemedir. Obsidyen sınırlı sayıda ülkede bulunduğu için taş devrinden bronz çağına kadar çok değerliydi. Obsidyenden yapılan usturalar dünyanın en keskin aletleriydi. Bu nedenle binlerce yıl boyunca obsidyen usturalarla tıraş olmak bir ayrıcalık sayıldı değerli dinleyiciler. Obsidyen usturalar cerrahi operasyonlar için de tercih edilirdi. Mısır'a Anadolu'dan ihraç edilen bu usturaların bazıları Firavun mezarlarında bulundu. Mısırlılar obsidyen ustura ve baltaları kutsal sayardı. Ülkelerin çoğunda ise usturalar kolay bulunan çakmak taşından yapılırdı. Modern yaşamdan uzak kalan ilkel kabilelerin günümüzde de çakmak taşından yapılan ustura kullandığı belirlendi. Elektron mikroskopla yapılan incelemeler, modern çelik ameliyat bıçaklarının keskin kenarlarının bile obsidyen usturaya kadar düzgün olmadığını gösterdi. Taş devri sonrasında bakır kullanımına gelince usturalar bakırdan yapıldı. Bronz çağında bakırdan daha sert olan bronz usturalar tercih edildi değerli dinleyiciler. Yani her çağda dönemin keşfine göre daha kolay olacak, daha çabuk bulunabilecek maddeler ustura yapımında kullanıldı değerli dinleyiciler. Sümerler döneminde bazı kralların ve katiplerin saç ve sakallarını bronz usturayla tıraş ettiği biliniyor. Firavun mezarlarında işçiliği mükemmel olan bronzdan yapılmış ustura ve aynalar bulundu. Mısır'da din adamları ve askerler saç ve sakallarını tıraş ederdi değerli dinleyiciler. Firavunların çoğu da saç ve sakalını tıraş ettirirdi. Mısır'da bazı dönemlerde saç uzatılsa da sakal genellikle kesilirdi. Mısır firavunları bazı törenlerde takmaz sakal kullanırdı. Firavun mezarlarında bulunan çok sayıda obsidyen ustura vardır. Demir çağı başladıktan sonra demir usturalar kullanıma girirdi. Büyük İskender de sakalını kestirirdi. İskender, düşmanlar savaşta rakiplerini sakalından yakaladığı için askerlerin de sakalsız olmasını isterdi. Dolayısıyla askerlerin savaştan önce tıraş olması Büyük İskender döneminde zorunlu gibiydi. Yunanlılar ve daha sonra Romalılar Mısır'ı işgal ettiklerinde rahip ve askerlerin saç ve sakallarını tıraş etmesinden etkilendiler. Yunanlı ve Romalılar da zamanla sakallarını kesmeye başladı. Roma İmparatoru Sezar sakallarını her gün cımbızla aldırırdı. Yunanlı ve Romalılar kıl dökücü kremler, mum alevi ve ponza taşını da bu sakal tıraşı için, sakalın ortadan kaldırılması için kullanırdı. İmparator Hadrianus'un ise yüzündeki şekil bozukluğunu gizlemek için sakal bıraktığı biliniyor değerli dinleyiciler. Tabii bunlar ilk tıraş süreçleri. Sonra bronz ve demirle birlikte usturaların mahiyeti de değişti değerli dinleyiciler. Bronz ve demir usturalar çok çabuk köreldiği için berberler usturalarını bileme taşı ve suyla keskinleştirip tıraş olanlara sorun yaşatmamaya çalışırdı. Berberler Mısır'da ve Mezopotamya'da oldukça saygın insanlar arasındaydı. Orta Çağ'da bronz ve demir usturalarının şekli fazla değişmedi. İlk modern çelik ustura 1680'de İngiltere'de yapıldı. İngiliz mucit Hansman 1740'ta usturayı mükemmelleştirdi. Sert ve keskin olması için usturanın yapıldığı çeliğin karbon oranını çok düşük olması gerekiyor. Ustura çeliği 760 santigrat dereceye kadar ısıtılarak sertlik veriliyor ve 200 ila 400 derecedeki yağda menevişleniyor. Usturayla tıraş olmak zor ve tehlikeli olduğu için genellikle bu tıraş süreci berberlerde gerçekleştiriliyor değerli dinleyiciler. Günümüzde berberlerin çoğu ucuna jilet takılan ustura kullanmakta. Bazı ülkelerde hala klasik ustura kullanılıyor. Küçük buhar makinesi ve uçak imal eden Winston Hanson 1847'de güvenlik tıraş makinesi denilen T şeklindeki klasik makineyi icat etti. Bu tıraş makinesinin kenar kısmı tarak şeklinde olduğu için tecrübesiz kimselerin bile yüzünü kesmeden tıraş olması kolaylaştı değerli dinleyiciler. Bu tıraş sürecinde en önemli basamaklardan birisi 1900'lü yılların başında gerçekleşti değerli dinleyiciler. Amerika Birleşik Devletleri'nden mucit jilet de 1901'de tıraşa dair en önemli gelişmelerden birisini ortaya koydu ve 1901'de önemli bir icat yaptı ve bu icadın patentini 3 yıl sonra alabildi. Jiletlerin buluşu tıraş makinesinin bıçağını her tıraştan önce bileme taşında keskinleştirmeye gerek bırakmıyordu. Jilette çok sert çelikten yapılan, ince, iki tarafı keskin, 4-5 kez tıraş olup atılabilen ve ucuza satılan bir jilet geliştirdi. Ancak uzun süre bu tür bir jileti ucuza üretebilecek fabrika bulamadı. Daha sonra profesör olan Nickerson 1903'te çok ince çelik levhalardan jilet üretmeye başardı. Kullanılıp atılan jiletler hızla yaygınlaştı değerli dinleyiciler ve jilet de Amerika Birleşik Devletleri hükümetinden 1. Dünya Savaşı'na katılan askerlere dağıtmak üzere bir sipariş aldı. Askerler için tam 32 milyon adet jilet ve 3,5 milyon adet tıraş bıçağı üretti değerli dinleyiciler. Kullanılıp atılan jiletli tıraş bıçakları zamanla çeşitli firmalarca daha da geliştirilirken Amerika Birleşik Devletleri'nde John Schick adlı mucit 1928'de ilk elektrikli tıraş makinesini icat etti. Elektrikli makinelerin ortaya çıkışı jiletli tıraş makinesi üretimini yavaşlattı ancak jiletli makineler ortadan kalkmadı. Jiletli makine üreticileri kullanılıp atılabilen ucuz plastik tıraş makinelerini geliştirdi. Ardından iki jiletli tıraş bıçakları ortaya çıktı. Bir süre sonra üst üste 5 jilet yerleştirilmiş kartuşlu tıraş makineleri üretilince tıraş olmak artık çok kolaylaştı değerli dinleyiciler. Günümüzde bu tür kartuşlu ve kullanılıp atılan 5 jiletli makineler tek jiletlilerden çok daha uzun ömürlü olduğu için kullanıcı sayısı tekrar arttı ve hatta günümüzde öyle tıraş makineleri var ki gerçekten hani böyle bildiğiniz yüzünüzde kayıyor. Özel kremler var içerisinde, kremler barındırıyor ve 5-6 jilet barındırıyor içerisinde ve oynar başlıkları sayesinde vücudunuzun, teninizin, cildinizin durumuna göre, yarasına, beresine göre şekil alabiliyor. Gerçekten çok geliştirdiler bu teknolojiyi. İşte değerli dinleyiciler, binlerce yıl önce Sümer ve Mısırlılardan başlayan bu sakal tıraşı hikayesi çok jiletli, kartuşlu makineler ve elektrikli makinelerle günümüzde oldukça kolay hale geldi diyelim. Gerçekten teknoloji hayatımız için büyük bir kolaylık. Gerçekten büyük bir kolaylık. Düşünün, o çağlarda eskiden insanlar bir taşı uğraşıp didinip keskinleştiriyorlardı ki bir tıraş olabilelim. Ne bir krem var, ne bir başka çözüm yolu var. Gerçekten zor. Ya da bir levhanın ucunu keskinleştirip de onunla sakalları adeta yodarcasına kesmeye çalışıyorlardı. Ama günümüzde gerçekten çok daha kolay hale geldi teknoloji sayesinde tıraş olmak diyelim ve haber tadında programına devam edelim efendim. Değerli dinleyiciler, Türkiye İstatistik Kurumu her senenin nihayetinde o seneye dair bazı araştırmalar yayınlıyor, bazı istatistiki veriler yayınlıyor. Onlardan birisini daha açıkladı Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK ve o araştırmada Türkiye'nin yaşam memnuniyeti oranı, mutluluk oranı ortaya çıktı. Dilerseniz şimdi o araştırmanın ayrıntılarına bakalım. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan yaşam memnuniyeti araştırmasına göre mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı %53,4 oldu değerli dinleyiciler. Mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2017 yılında %58 iken 2018 yılında %53,4 oldu. Yani 2017'den 2018'e uzanan yolda mutlular %5'lik bir oran kaybına uğradı değerli dinleyiciler. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise %11,1'den %12,1'e yükseldi. Mutluluk oranı 2017 yılında erkeklerde %53,6 iken 2018 yılında %49,6'ya, kadınlarda ise %62,4'ten %57'ye kadar düştü değerli dinleyiciler. Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde 65 ve üzeri yaş grubu 2017 yılında %66,1, 2018 yılında ise %61,2 ile en yüksek mutluluk oranının görüldüğü yaş grubu oldu. En düşük mutluluk oranı ise 2017 yılında %53,1, 2018 yılında %47,8 ile 45 ila 54 yaş grubunda görüldü değerli dinleyiciler. Yaşam memnuniyeti araştırmasının detaylarında evli bireylerin evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görüldü. Mutlu olduğunu beyan eden evli bireylerin oranı 2018 yılında %56,3 iken evli olmayanlarda bu oran %46,7 olarak gerçekleşti. Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde evli erkeklerin %51,6'sının, evli kadınların ise %60,7'sinin mutlu olduğu gözlendi değerli dinleyiciler. Peki bu mutluluk oranı ile okuma oranının, yani eğitim oranının bir ilişkisi var mı? Buna da bakalım. Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi incelendiğinde en yüksek mutluluk oranı %59 ile bir okul bitirmeyenlerde görüldü değerli dinleyiciler. Bunu sırasıyla %53,9 ile yüksek öğretim mezunu, %52,6 ile ilköğretim ve ortaokul mezunu, %52,3 ile ilkokul mezunu ve %51,3 ile lise ve dengi okul mezunu bireyler takip etti değerli dinleyiciler. kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı %74,2 oldu bu araştırmaya göre. Yani insanlar hayatta mutlu oldukları en büyük içeriğin aile bireylerinin onlara karşı davranışları, onların varlığı olduğunu belirtmişler. %75 oranla yaklaşık olarak değerli dinleyiciler. Bunun sırasıyla %12,9 ile çocuklar, %3,6 ile eş, %3,3 ile kendisi, %2,7 ile anne baba ve %1,8 ile torunlar takip etti mutlu etme sürecinde değerli dinleyiciler. Mutluluk kaynağı olarak insanlar neyi görüyor? Bir de ona bakalım. Türkiye'de kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı %69 oldu değerli dinleyiciler. Yani ülkemizde insanlar en çok sağlıklı olmakla mutlu oluyorlarmış. Bunun sırasıyla %15,5 ile sevgi, %8,8 ile başarı, %4,2 ile para ve %2,2 ile iş takip etti değerli dinleyiciler. En yüksek memnuniyet oranı 2018 yılında %75,2 ile asayiş hizmetlerinde gerçekleşirken, bunu sırasıyla %74,8 ile ulaştırma, %70,4 ile sağlık, %63,1 ile sosyal güvenlik kurumu, %56,7 ile eğitim ve %56,3 ile adli hizmetlerden memnuniyet takip etti. Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2018 yılında %72,1 oldu. Kendi geleceklerinden umutlu olan erkeklerin oranı %71,1 iken kadınlarda bu oran 73 oldu değerli dinleyiciler. Yani bireylere baktığımız zaman geleceğe umutla bakıyorlar. Bunu bu araştırmadan söyleyebiliriz. 4'te 3'lük bir çoğunlukta. Evet, TÜİK'in yapmış olduğu 2018 senesi verilerinden derlemiş olduğu yaşam memnuniyeti araştırmasının sonuçları bu şekilde diyelim ve devam edelim efendim. Değerli dinleyiciler, dünyanın en sağlıklı ülkeleri açıklandı. Bloomberg tarafından hazırlanan en sağlıklı ülkeler endeksinde İspanya ilk sırada yer aldı. Bakalım ülkemiz, Türkiye'miz bu araştırmada kaçıncı sırada? Ortalama yaşam beklentisi, çevresel faktörler, sigara kullanımı ve obezite ile mücadele gibi farklı kriterlere göre hazırlanan ve 169 ülkeyi kapsayan en sağlıklı ülkeler listesinde Türkiye 51. oldu değerli dinleyiciler. Türkiye 2017'deki ilk listede 54. sıradaydı. 2019 endeksinde ilk 10'da ağırlıklı olarak Avrupa ülkeleri yer aldı. Asya'nın en sağlıklı ülkesi olarak Japonya'nın yanı sıra Avustralya ve İsrail de ilk 10'a girdi değerli dinleyiciler. Birleşmiş Milletler verilerine göre İspanya en yüksek yaşam beklentisine sahip Avrupa Birliği üyesi. İspanya'da ortalama yaşam beklentisinin 2040 yılına kadar 86 yıla çıkması bekleniyor. Bu durumda İspanya bu alanda dünya lideri olacak. İspanya'yı Japonya, Singapur ve İsviçre'nin izleyiciye tahmin ediliyor. İspanya'da çocuk, kadın ve yaşlılara yönelik önleyici sağlık hizmetleri sayesinde son 10 yıl içinde kalp damar hastalıkları ve kanserden ölümlerde büyük azalma görüldü değerli dinleyiciler. Araştırmacılar İspanya ve listede ikinci sırada yer alan İtalya'daki beslenme alışkanlıklarının bu ülkelerin sağlık seviyelerini açıklayabilecek önemli bir gösterge olabileceğine dikkat çekiyor. Navarra Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin araştırmasına göre sızma, zeytinyağı ve fındık fıstıkla desteklenen Akdeniz diyetinde az yağın tercih edildiği beslenme tarzına göre daha az kalp rahatsızlığı görülüyor. Listede Kuzey Amerika'da 16. sırada yer alan Kanada, ABD ile Meksika'yı geride bıraktı. Listede Küba, 35. sıradaki ABD'nin 5 basamak önünde yer alıyor değerli dinleyiciler. Amerika Birleşik Devletleri'nde ortalama yaşam beklentisinin düşüklüğü, aşırı dozda uyuşturucu kullanımı ve artan intiharlara bağlanıyor. Asya bölgesinde Güney Kore 7 basamak birden yükselirken 1,4 milyar nüfuslu Çin 52.liğe çıktı değerli dinleyiciler. Çin'deki ortalama yaşam beklentisinin 2040 senesinde Amerika Birleşik Devletleri'ni geçmesi bekleniyor değerli dinleyiciler. Tabii bu araştırmanın verileri ortalama yaşam beklentisine, çevresel faktörlere, sigara kullanımına ve obezite ile mücadele gibi farklı kriterlere göre düzenlendi. Dolayısıyla evet, ülkemizde sigara kullanımı azaltıldı son dönemlerde. Obezite ile mücadele de yine yapılan eylemler içerisinde. Ama Türkiye 51. sırada listede ne yazık ki. Tabii gıda tüketimi de çok önemli. Beslenme alışkanlıkları da bu süreçte çok önemli yer tutuyor. Biz gerçekten yemeğe çok düşkünüz ülke olarak. Mutfağımız çok zengin ve bu zenginlikten faydalanmasını iyi biliyoruz. Gerçekten yemeği de yedirmeyi de seviyoruz. Dolayısıyla bu sağlık listesindeki alt sıralara da yer alışımızın sebeplerinden birisi de bu mutfak kültürümüzün zenginliği olabilir değerli dinleyiciler. Yani baktığımız zaman listede ilk sırada yer alan İspanya ve İtalya'da Akdeniz diyeti var ve az yağın tercih edildiği beslenme tarzına göre sızma zeytinyağı ve fındık fıstık da besleniyor bu diyette insanlar ve kalp rahatsızlığı daha az görülüyor. Dolayısıyla kalp rahatsızlığı daha az görülünce yaşam süresi uzuyor. Dolayısıyla sağlık beklentisi de artıyor bu ülkelerde. Bu ülkelerin İspanya ve İtalya'nın liste başında olmasının sebeplerinden birisi de bu değerli dinleyiciler. Değerli dinleyiciler, sağlıksız beslenme ile psikolojik hastalıklar arasında bir bağ var mı? Bununla ilgili bir araştırma var. Onun ayrıntılarını sizinle paylaşmak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin Loma Linda Üniversitesi'nden bilim insanları sağlıksız beslenme ve psikolojik hastalıklar arasında bağ tespit etti değerli dinleyiciler. Buna göre sağlıklı beslenmeyen insanlarda psikolojik bozukluklara sağlıklı beslenenlere kıyasla daha fazla rastlanıldığı aktarıldı. Araştırmacılar Kaliforniya'da 2005-2015 yılları arasında gerçekleştirilen araştırmada yaklaşık 240 bin kişiden elde edilen veriyi analiz etti. Araştırmaya katılanların yaklaşık %17'sinin psikolojik hastalıkları bulunduğu, %13,2'sinde orta dereceli psikolojik bozukluklar olduğu ve %3,7'sinde ağır psikolojik bozukluklar olduğu sonucuna ulaşıldı. Özellikle fazla şeker tüketiminin bipolar bozuklukla ilişkili olduğu, kavrulmuş veya fazla miktarda şeker ve işlenmiş tahıl içeren gıda tüketiminin depresyonla bağlantılı olduğu tespit edildi değerli dinleyiciler. Uzmanlara göre son zamanlarda fast food tarzı sağlıksız yiyeceklerin tüketiminde artış olduğu biliniyor. Tüketilen bu tarz ürünlerin kişinin anlık rahatlamaya ve doyuma ulaşmasını sağladığı belirtiliyor. Kişi yoğun stres altındaysa kısa sürede rahatlamaya ihtiyacı olduğundan yiyeceklerden aldığı her ısırık onu duygusal anlamda rahatlatıyor değerli dinleyiciler ve besinden alınan haza anında ulaşıyor. Özellikle de karbonhidrat ve şeker ağırlıklı besinlerin kısa süreli olarak mutluluk hormonu salgıladığını uzmanlar belirtiyor. Rahatlama ve mutluluk etkisi kısa sürede geçeceğinden kişi tekrar kendini kötü hissedecek ve tekrar besine yönelecek ve tekrar mutlu olacak yiyerek diyor uzmanlar. Farkında olmadan bir döngü oluşuyor. Yedikçe mutlu ol, yedikçe mutlu ol, yedikçe mutlu ol şeklinde bir döngü. Kişi bu döngüyü fark edip kırmazsa sorunlar giderek büyüyor ve giderek bir kısır döngünün içerisinde kayboluyor değerli dinleyiciler. Dolayısıyla biz yine kendi mutfağımızı tercih etmeye devam edelim. Tamam, bizim mutfağımız da yine ağır yemekler barındırıyor, yağlı yiyecekler, içecekler barındırıyor ama yine fast food'dan daha da faydalı olduğu kesin. Yani bunu tartışmaya bile gerek yok değerli dinleyiciler. Bu haberle Haber Tadında programını noktalayalım değerli dinleyiciler. Mutlu, huzurlu, güzelliklerle dolu bir hafta geçirmenizi temennisiyle. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve aynı saatte görüşmek temennisiyle, çevrenizde tebessümün, gönlünüzde huzurun daim olması temennisiyle, Rabbimin sizi sevmesi ve sevdirmesi ve sevindirmesi temennisiyle, hoşça kalın, dostça kalın efendim.